Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
Türkiye'nin en sevilen akaryakıt markası Opet, Nihat'la Sivrisine'yi sunar.
O kadar safız ki kısa dönem askerlik yaparken sürekli taş taşıttırıp ot yolduruyorlardı. Kendi aramızda para toplayıp taş toplama aracı ve ot biçme makinesi almayı düşünmüştük. Mutlaka kışın ceplerime para koyarım. Unutayım da diğer kışı görünce sevineyim diye.
Ama şimdi geçen kış koyduğun paranın değeri kaybolmuş.
Türkiye'nin en sevilen akaryakıt markası Opet'in sunduğu Nihat'la Sivrisinek başlıyor.
Radyosundan, Kafa Radyo'dan hepinize mutlu akşamlar sevgili dinleyiciler. Opet'in sunduğu Nihat'la Sivrisinek programıyla sizlerle birlikteyiz. Türkiye radyolarının konuşan tek hayvanı Sivrisinek'le birlikte 8'e kadar sürecek yayınımıza başlıyoruz. Pazartesi gününün akşamındayız. Aslında Ekim ayının da ilk Nihat'la Sivrisinek'ini yapmış oluyoruz.
Bunu kutlayalım ya.
Bunu ya böyle kutlanacak bir şey değil canım. Bu
ha
o kadar.
Değil mi?
Yok öyle kutlanacak bir şey değil.
100. program, 200. 500.
100. 300. 500. 30 yıldır program yapıyoruz.
1000. mi yani?
1000. mi? Bir hesap etsek ki biz mesela kaç program yapmış olabiliriz bugüne kadar? Yani 30 yıl diye hesaplamayalım. Biz onu diyelim ki mesela 28 yıl diye hesaplayalım aşağı yukarı. Çünkü tamam. Nihat'la Sivrisinek daha sonra başladı. Benim sabah programı 30 oluyor da. Nihat'la Sivrisinek'e diyelim ki biz 28 yıl. Yılda mesela ortalama
250
kaç?
250 program yapmışızdır herhalde yılda.
Yılda mı?
Akşam.
Şimdi hafta içi 5 gün var. Ayda 20 desek. Yılda.
Ya 52 hafta var işte.
İşte evet 250 desek. Tamam öyle desek. Ortalama yani 250 desek evet. Biz buna 28 250 çarpı 28 ne yapıyor? 2500
7500'ü bulmuyor yani. Ya 10.000 değil yani.
7000 bir şey değilmiş be. Ben de bir şey zannettim.
Kaç program yapmışız?
7000.
7000 mi? 7000 doğaçlama yayın mı yapmışız?
7000 doğaçlama yayın yapmışız.
Arkadaş evet. İnsanlar bir doğaçlamayla senelerce çalışıyor ya.
Hiç kesintisiz. Kafa Radyo'da 823 olmuş. Ha Kafa Radyo'da daha 1000.yi yapmamışız.
Ha orada 1000.yi yapalım o zaman.
Tamam 1000. Nihat'la Sivrisine'ye özel bir şey yapalım o zaman madem öyle.
1000. nereden biliyor unuturuz onu ya.
Bak bu da şey artık böyle hani artık o işi yapmakta tamam keyif alıyor ama bir yandan da aman.
1000. ne abi 7000 yapmışız diyorsun.
Evet doğru ay, ama Kafa Radyo'daki 1000. kendi radyomuzdaki 1000.
Tamam olur
yani.
Şey ayarla takvimi o gün alarm çalsın. Tamam, Mehmet'e söylüyorum tamam, yani Mehmet. Bundan sonra 178 gün mü var?
Madem o 823'ü sen gösterdin görevin senin o sana patlar bu iş 1000. 1000. radyo programından mümkünse bir 50 program önce bize haber verirsen ona göre bir hazırlık yapalım tabii.
Anca.
Ya böyle şey deme bize abi bugün 998 oldu. 2 gün sonra 1000. program ne yapıyoruz falan deme de böyle bir 50 program önce 950'de bize haber ver yani.
Nereden geldik bu konuya?
Nereden geldik? Senden geldik. Sen bir şey söyledin. Ha şeyi kutlayalım dedin. Ekim'in ilk programı.
Ha sen dedin Ekim'in ilk programı.
Şöyle şimdi cuma günü Kıbrıs'tan yayın yaptığımızda Eylül'ün son programıydı.
Evet.
Şimdi döndük İstanbul'dayız. Kürtçü dükkanındayız. Ekim'in ilk programını evet. Yapmış oluyoruz. Bu arada Ekim ayı diyoruz ama sabah da konuştuk ki Kıbrıs'ta bunu biz yerinde yaşadık. Yani Kıbrıs'ta gerçekten böyle Ağustos sıcağı gibi bir sıcak ve Ağustos nemi gibi bir nem
çok
vardı.
Sıcak.
Acayip. Deniz bu arada bayağı bildiğiniz sıcak. Yani hani böyle hafif serin falan da değil. Bayağı bildiğin acayip sıcak şu anda.
Evet.
Nitekim hafta sonu Antalya'da 83 yıldır ölçülen meteoroloji değerlerinin en sıcak Eylül günü ölçülmüş. 40 derece. 40 nokta bilmem kaç derece ölçülmüş. Yani öyle bir sıcaktan bahsediyoruz. Bunlar tabii bir yandan iklim değişikliğinin bize faturası ama bir yandan da doğalgaz faturasını azaltması açısından ve bizden mümkün olduğunca ötelemesi açısından da sevindirici.
Uzar mı acaba kış yani o zaman? Mesela yaz şimdi uzuyorsa kış da uzar o zaman.
Yani valla genel olarak sanki son senelerde kışlar daha böyle az sert geçiyor gibi geliyor bana Türkiye'de. Yani böyle sert kış biz en azından burada İstanbul'da daha nadir yaşıyoruz. Daha böyle bir yumuşak bir geçiş oluyor.
O zaman doğalgaza gerek yok canım.
Tabii canım, bugün sabah konuştuk zaten biz. Kışa hazırlık yaptınız mı diye dinleyicilerimize sordum ben. Herkes hazırlığını yapmış, ben sana söyleyeyim. Battaniyeler, yorganlar, sıcak su torbaları. Kedi sahiplenen var mesela, kedilere sarılırım. Kedi mi? Evet. Zannediyor ki şey, ama bu kediyi belki ilk defa sahipleniyor. Şey zannediyor kediye, böyle gel yanımda yat, ısınacağım ben.
Yok, köpek yatabilir uzun uzun.
Evet, kedi de onu dinleyecek zannediyor böyle.
Kedi sallamaz isterse.
Tabii olur, geleyim senin yanında yatayım, buradan da hiç kalkmayayım diyecek kedi.
Yani kedi serinlemek isterse falan gelir yanına, takılır gider.
Bak sen kedi sahibi olmuyorsun. Kedi sana sahip oluyor.
Evet, aslında bu doğru yani.
Bunu hiçbir zaman unutmayın. Kedi sahipleri, kedi besleyenler daha doğrusu, kediyle birlikte yaşayanlar bu dediğimi çok iyi anlarlar. Kedilerin kendi karakterleri var, kendi kişilikleri var. Her birinin ayrı ayrı bu arada. O nedenle onlar ne isterlerse oluyor.
Tamam, artık kedileri övme kısmını geçelim ya. Yeter, anladık onu ya. Tamam, kediler müthiş yaratıklar, zekiler falan.
Sana bir şey soracağım. Şimdi demin dedim ya, işte bir kabaca bir hesapla 7000 program olmuş Nihat'la Sivrisinek'in. Memnun musun, mutlu musun? Yani
senden mi? İşte bir değerlendirme, geçmişe dönüp bir değerlendirmek lazım.
Yani benden radyoculuk yapmaktan memnun musun? Yani meslek olarak radyoculuk yapmaktan memnun musun, mutlu musun?
Radyoculuk yapmaktan memnunum, mutluyum yani.
Ya biraz daha genel sorayım yani.
Genel olarak mutluyum ama 10.000'de yeter yani. 10.000 kilometrede.
Yok canım, 10.000'de ne olacak? Trigger kayışını değiştiririz. Devam ederiz ondan sonra. Peki hayalinde bir iş var mı? Yani böyle... Gördüğün zaman, yapan birini gördüğün zaman, denk geldiğinde ya da izlediğin zaman falan, böyle ben bu işi yapmalıyım, hayalimdeki iş bu dediğin bir iş var mı? Radyoculuk haricinde. Hayalindeki iş nedir acaba?
Hayalimdeki iş valla işte jacuzzi pazarlama olabilir mesela.
Abi jacuzziyi sattığın zaman jacuzziden soğursun, öyle deme.
Soğurum, evet.
O kıymet verdiğin bir şey senin, onu yapma, boş versen.
Abi çok güzel bir kebapçı olsun isterim mesela yani.
Kebapçı mı? Bir dakika şimdi, nasıl bir kebapçı? Bu terörist kebapçılar vardı bir ara.
Hayır, böyle hayır,
ülkenin
ya.
Huzurunu bu efendim? Bölücü kebapçılar, pardon.
Hayır. Abi benim dediğim yerli, milli.
Sen kebabı bölmeden bir metre böyle.
Ama her türlü yani içeceğiyle.
Ciddi mi söylüyorsun, böyle bir kebapçı mı hayalindeki
iş? Küçük ama büyük değil yani.
Küçük derken mesela?
Butik kebapçı yani.
Butik derken mesela?
İşte hayır yani 8 masa falan.
Butik kebapçı ne ya zaten?
Ya butik kebapçıya yakışmıyor mu? Butik yani, anladın mı? Yani böyle az sayıda öz.
5-6 masa böyle.
8 iyidir çünkü o kirayı da karşılanması gerekir.
Yani bizim mesela kaburgacı cabbar kadar ufak mı? Ondan daha büyük mü?
Cabbardan biraz büyük, az büyük yani.
Cabbardan biraz
az
daha
büyük. Az büyük, az temiz.
Hayalindeki iş kebapçı yani. Allah Allah, hiç. Hiç beklemezdim biliyor musun? Hani bu nasıl mesela sushi falan dese anlarım da.
Ama bir şey diyeceğim. Ya da ne bileyim, nerede olduğunu falan söylemedim yani.
Ya da işte böyle avokado mavokado falan, öyle bir şeyler. Egzantrik bir
takım. Yeni nesil kebapçı ya.
Vegan restoran falan,
tam
öyle bir şey
işte,
dese.
Yeni nesil.
Yeni nesil bir kebap. Evet. Yeni nesil ama butik kebapçı.
Evet.
Hayalini
mesela
giy.
Şiş geliyor şişte.
Şiş geliyor şişte, evet.
Evet. İşte arada avokadolar var yani. Yeni nesil diyorum abi, butik yani.
Ben bir git.
Nasıl gitti?
Kebabı şişin arasına avokado neymiş? Avokadonun pişince hiç tadını biliyor musun sen? Şişle birlikte kömürde hiç yedin mi yani?
Hayır, hayır.
Nasıl?
Avokado sonradan ilave oluyor.
Garnitür olarak yani. Evet. Şişin yanında, şiş kebabın yanında avokado mu garnitür?
Mesela kebap yapıyoruz.
Evet.
Kebabı en son getirmeden hafif bir yulafa gösteriyoruz yani.
Ne? Yulafa mı gösteriyoruz?
Tabii, çünkü neden? Neden?
Evet.
Onu böyle dürüme sarıp yemediği. Tamam, dürüme gerek yok orada.
Ben de şey
bunu
diye
düşündüm. Bunu yulafa böyle banıyorsun, evet. Müşteri öyle verir.
Ben de şey diye düşündüm. Hani olur da sen mesela kebabı yemezsen kapıda bekleyen atına verirsin diye herhalde. O yüzden yulaflıyorsun diye düşündüm.
Ya ne otu abi, etilerde.
Ha, etilerde olacak bu bir de. Tabii.
Tabii ya, nerede olacak?
Pardon
ya,
yulaflı Adana kebabı.
Ama şeyde değil, ana caddesinde değil.
He.
Garajlı bir sokağın içinde.
Adanalılar bulamasınlar diye, çünkü Adanalılar duyarlarsa böyle bir şey.
Allah korusun, evet.
Peki dinleyicilerimize soralım bu akşam. Sizin hayalinizdeki iş nedir acaba diye dinleyicilerimize bu akşam soruyoruz. Yani yaptığınız işten mutlu olmayabilirsiniz ya da mutlusunuzdur, bilemiyoruz. Ama benim tanıdığım insanların %70'i 80'i yaptığı işten mutlu değil, onu söyleyeyim. Yani ben mesela yaptığım işten mutlu olan azınlık tarafındayım. Ender insanlardanım diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten etrafımda konuştuğum 10 insandan genelde 7-8'i yaptığı işten mutlu olmuyor. Var tabii mutlu olanlar. Çok da böyle işini severek yapanlar.
Sen ama ender bir insansın yani.
Yani ben...
Nadir bir radyocusun yani sen.
Şimdi onun için söylemedim.
Medya mensupları arasında ender görülen bir insansın yani.
Ben bunu tamam abi. Bana direkt böyle bir ornitorenk muamelesi yapmayın siz de. Allah Allah. Anladık yani nesli tükenmekte olan.
Hayır öyle değil canım ya. İyi başarılı olarak endersin yani.
Yeşil gagalı falan böyle. Sizin hayalinizdeki iş nedir diye soruyoruz biz de bu akşam dinleyicilerimize. Acaba hangi işi yapsanız mutlu olacağınızı düşünüyorsunuz? Nasıl bir iş bu? O işte neler yapmayı planlıyorsunuz?
Benim yeniliklerim gibi.
Ha mesela senin yeniliklerin gibi. Seninki şey ama bu neydi? Azmi inovasyonla bileme.
Ha mesela.
İşte bilerken de bir yerlerini kesme seninki ama yani. Adana kebabını yulafa banacakmış ya.
Bak sana bir şey diyeyim. Sıra olmazsa adam
değil. Ya git. Allah aşkına ya bırak. Bekliyoruz mesajlarınızı. Sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz. Hayalimdeki iş bu akşamın konusunun başlığı sevgili dinleyiciler. Buradan yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı. WhatsApp hattımız 0532 172 52 32 0532 172 kafa. Buradan da yazabilirsiniz mesajlarınızı. Şimdi bu konuya geçmeden hemen önce programın başında, gerçi bugün sabah programında çok konuştuk. Sosyal medyada bugün gün boyu konuşuldu. Aslında bizim çok uzun zamandan beri konuştuğumuz Türkiye'deki adaletsizliğin, adalet duygusunun kaybolmasının neticesi olarak yaşadığımız olaylar bu olaylar maalesef. İşte Onur Şener cinayetinden bahsediyorum. Farkındaysanız artık sürekli böyle cinayetlerden bahsediyoruz. Böyle gerçekten de hunharca işlenmiş, insan hayatının çok ucuz olduğunu bize düşündüren cinayetler ve bu cinayetleri işleyenlerin sonrasında aldığı cezalarla bizim daha da beter karamsarlığa kapılmamızla ilgili
hafif
konuşuyoruz. Şimdi Onur Şener bir kere çok başarılı bir müzisyen, iyi bir müzisyen ama Onur Şener başka bir iş yapıyordu. Aslında belki denk gelmişsinizdir. Ankara'da Esenboğa Havalimanı'nı kullanıyorsanız uçarken Onur Şener daha önce orada çalışıyordu. TAV personeliydi. Ondan sonra oradan ayrıldı. İşte böyle müzisyenliğe başladık. İşte yarışmalara katıldı falan izlemişsinizdir.
Evet.
O Ses Türkiye yarışmasındaki performansı da şimdi sosyal medyada ve televizyonlarda yayınlanıyor.
Bir defa çok iyi bir insan. Ya, herkes öyle söylüyor, tanıyor.
Yakından tanıyan herkes, ki bizim çok böyle ortak, biz tanışmamışız ama ortak o kadar çok tanıdığımız, o kadar çok arkadaşımız var ki diyorlar ki karıncayı incitmeyecek bir insan. Mesela dün çocukları diye bir haber çıktı. Ya. O çocuklardan bir tanesi kendi çocuğu, kız çocuğu video çektiği beraber, diğer o ufak erkek çocuğu da hayatını kaybeden bir arkadaşının oğlu, onu sahiplenmiş. O çocuğa oğlu gibi bakıyormuş. Böyle bir insandan bahsediyoruz. Bu insanın hayatını kaybedişi, yani nereden baksanız bir Türkiye manzarası aslında. Üçü de devlette çalışan, ikisi Çalışma Bakanlığı'nda, biri TAİ'de çalışan ve ikisinin sabıkası var bu arada. Ben onu anlamıyorum. Mesela nasıl sabıkası olan insan şeyde Çalışma Bakanlığı'nda çalışabiliyor? Yani böyle bir sabıka kontrolü yapılmıyor mu? Devlet çalıştıracağı insanlarla ilgili bir sabıka kaydı istemiyor mu? Bunun öncesinde bir kontrolünü yapmıyor mu? Ya bu adam yaralamadan sabıkası var bunun. Biz bunu nasıl olup da böyle bakanlıkta çalıştıracağız, müfettiş yapacağız, gidecek oraları burada denetleyecek. Ya o insanları yaralarsa diye devlet düşünmüyor mu mesela? Düşünmemiş. Kim bilir kimin torpiliyle. Ya düşünsenize, bakın şimdi torpil meselesi, bir başka cinayet olayı var. Bu Alperen Ocakları Başkanı hakim yapılmış. Sonra Adalet Bakanlığı'nın içinde bir daire başkanı yapılmış ve o adam 12 yıldır evinde hapis tuttuğu bunu öldürdüğü kadının, yani karısının annesinden öğreniyoruz. Bir kadını, eşini öldürüyor, sonra intihar ediyor. Sonra Hakimler Savcılar Kurulu hakimin ölmesiyle ilgili taziye mesajı yayınlıyor. Kadını öldüren ve intihar eden hakimle ilgili taziye mesajı yayınlıyor Hakimler Savcılar Kurulu. Yani bir katil için yapıyor bunu. Şimdi bunun yaşandığı bir ülkede tam da aynı gün oluyor bunlar. Biz Onur Şener cinayetine şaşırıyor muyuz? Hep söylüyoruz, hepimizin hayatı Türkiye'de tehlikede. Bayağı bildiğiniz şansa yaşıyoruz biz bu ülkede artık. Trafikte de öyle, barda da öyle, sokakta da öyle, parkta da öyle. İşte İstiklal Caddesi'ni yürürken yüzüne yorgun mermi isabet eden adamın görüntüsünü izlemediniz mi?
Evet.
Geçen bu 8 aylık 9 aylık çocuğun yorgun mermi yüzünden öldüğünü okumadık mı? Ya böyle bir ülkede yaşıyoruz biz. Gerçekten çok acayip. Biz tabii yakınlarına, sevenlerine, ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Biz maalesef benzer bir acıyı yaşadık. Rauf abi de yaşadık. Farklı bir cinayette o da ama yaşadık. Kaybettik. Dağ gibi bir adamı gittik, gömdük. Katili belli. Katili tutuklandı. 4 ay cezaevinde kaldı. 4 ay sonra 6 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Bir insanın hayatını aldı. 6 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Ve serbest kaldı. Yani 4 ay yattıktan sonra serbest kaldı. Mesela adamı ömür boyu araç kullanmaktan bile men etmiyor Türkiye'deki ceza kanunları. Araba kullanırken bir insanın ölümüne sebep olan biri cezaevinde çok kısa bir süre kaldıktan ve çıktıktan sonra araba kullanmaya devam edebiliyor. Devlet bunun adaletini bile sağlayamıyor artık Türkiye'de. Ve o adam şimdi yine trafikte, muhtemelen birinin daha canını alacak belki bir süre sonra.
İnşallah olmaz öyle bir şey mi?
İşte olmaz da sürekli inşallah, inşallahla olmuyor bu işler. Bu iş inşallah işi değil. Ya Allah'ın işi değil bu yani. Bu insanların beraber yaşarken koyması gereken ve uygulaması gereken kuralların işi. Allah bunun için akıl vermiş bize, insanlara. O akılla sen bir sistem oluştur, bir adalet sistemi kur, cezalar koy, kanunlar koy, bu kanunları, cezaları uygula. Bunları yaparken kimsenin hakkını yeme, adaleti uygulayacak insanları seçerken de kimsenin hakkını yeme. O zaman bu sistem doğru yürüsün diye Allah akıl vermiş bize. Bunu sen uygulamazsan bugün yaşadığımız şeyleri yaşarsın işte. Yaşarız işte. Bugün siz bir haber olarak bakıyorsunuz buna, değil mi? Biz de böyle haber olarak bakıyorduk. Biz yaşadık işte geçen sene. Başımıza geldi. Şimdi Onur'un ailesinin başına geldi. Yarın sizin bir yakınınızın, ailenizin başına gelmeyeceğinin garantisi yok sevgili dinleyiciler. Biz buna itiraz etmezsek, biz buna sesimizi çıkarmazsak, hak, hukuk, adalet demezsek eğer, bunu istemezsek eğer, bize seçme hakkı verildiğinde bunu istediğimizi belli etmezsek eğer millet olarak, çok daha fena günler bizi bekler. Böyle bayağı bir cehennem kuyusunun içinde yaşıyormuşuz gibi hissetmeye devam ederiz maalesef. Kusura bakmayın, akşam akşam böyle işten dönerken canınızı sıkıyormuşuz gibi olduk bu konuyla, ama biz bu hayatın içinde yaşıyoruz hep beraber. Biz de istiyoruz daha keyifli, daha eğlenceli, daha güzel günler olsun. Sadece kültür sanat konuşalım, sadece mizah yapalım, mizah yapacak konu aksaklık bulmakta zorlanalım. Ben yemin ediyorum çok istiyorum ya. Ama yok işte, sabah ben hangisini konuşacağımı şaşırıyorum. Öyle bir noktadayız biz. Bir kez daha rahmet diliyoruz Onur Şener'e. Ve ailesine de sabır diliyoruz.
Sabır dileriz.
Mesajlarınızı bekliyoruz. Bir yandan 0532 172 52 32 WhatsApp hattımızın numarası 0532 172 kafa. Sizin hayalinizdeki iş nedir acaba diye soruyoruz. Arzu ederseniz sosyal medya üzerinden, Twitter üzerinden yazabilirsiniz. Orada da hayalimdeki iş konu başlığımız, tabelamız, hashtagimiz bu. Dönelim hemen hayalindeki işte çalışmayıp akşam trafiğinde eve dönme hayali kuran ama bir türlü eve dönemeyenler için akşam trafiğinin durumuna bir bakalım. Kafa Radyosu'nda devam ediyor. Opet'in sunduğu Nihat'la Sivrisinek. Pazartesi gününün akşamındayız. Yaptığı işten mutlu olmayanlar. Mutlu olsa bile yine de böyle bir miktar hani değiştirsem mi acaba işimi? Ben böyle bir iş yapmayı hayal ediyordum diye düşünenler, nedir acaba hayalinizdeki iş diye soruyoruz. Bu arada İstanbul'un bazı bölgelerinde yağmur da varmış.
Öyle mi?
Evet, Avrupa yakasında böyle hafiften Topkapı'da yağmur atıştırmaya başladı diye mesajlar da geliyor dinleyicilerimizden.
Yağmur değildir o ya, ön camdan geliyordur ya.
Seyran Tepe'den, sanayinin oradan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 28 dakika sürdü. Seyran Tepe sanayinin oradan ana yola bir yol vermişlerdi. Şimdi orayı kapatmışlar. Sanayinin içinde trafik tamamen kilit diye bir bilgi geldi. Bir de orada öyle bir durum varmış. Böyle bir trafik bilgisi de var, haberiniz olsun.
Zaten üstüne yağmur geldi mi fena olur.
Evet. Şimdi nedir acaba hayalinizdeki iş? Basketbol hayalimdeki iş diyor mesela bir dinleyicimiz.
Basketbol.
Basketbol derken
oynamak istiyorsunuz.
Basketbolcu olmak hayalinizdeki iş.
Star bir basketbolcu olmak istiyorsunuz herhalde.
Mı? Yoksa mesela basketbol hayalimdeki iş derken basket topumu satmak istiyorsunuz. İşte bir teknik direktör mü olmak istiyorsunuz? Malzemeci mi olmak istiyorsunuz? Basketbol sahası mı kurmak istiyorsunuz?
Abi yıldız bir basketçi olmak istiyor bence.
Tabii hayalimdeki iş basketbol deyince o çok geniş
evet,
bir
doğru,
kavram
çok
yani.
Evet çok geniş yani doğru.
Siz mesela öğrenci olarak Türk dili ve edebiyatı konusu biraz sıkıntılı belli yani. Doktor, veteriner, şarkıcı, dansçı, mühendis, mimar, iç mimar hayalimdeki iş. 8 yaşındayım diyor Ela. Bu da annemin telefonu, oradan yazıyorum demiş.
Aa, ne güzel, sen bunları hayal ediyorsun.
Evet yani bunlardan biri olmak istiyormuş.
Hangisi, bir daha söylesene.
Doktor, veteriner, şarkıcı, dansçı, mühendis, mimar, iç mimar. Daha 8 yaşında çocuk da bunu mimar ve iç mimar diye ayrı ayrı söylüyor.
Evet ama neyse, dış mimar dememiş abi.
Evet ya, yok, o orayı iyi bir şey. Yani. İyi bir şey tabii de. Bu iş ya, 8 yaşında bu kadar çok hayal olması güzel bence.
Bence sen iç mimar olursun.
Ben 8 yaşındayken böyle değildim ya. Yani hani bu güzel bir şey Ela'nın, özür dilerim, güzel bir şey Ela'nın yaptığı, onun için söylüyorum. Yani 8 yaşındayken benim hani bir ya da iki tane hayalim vardı en fazla.
İşte polislik, öğretmenlik.
Yok değil, ondan değil.
Ya çocukken genelde öyledir de, o yüzden.
Yok, pilot, işte öğretmenlik hiç olmadı. Yok. Polislik de olmadı mesela. Pilot olmak gibi
pilot
bir...
Pilot ne öyle, senin zamanında uçak mı vardı ya?
Benim zamanımda doğru uçak yoktu, evet. Haklısın, ejderhalarla uçuyorduk biz. Dragaris diyorduk bir de. Mesela ya, mangalı de ejderha ile yakıyorduk biz.
Sen çocukken uçtun mu hiç?
Ya çocukken uçmadım ama. Ama havaalanı.
Uçak yoktu abi.
Hayır abi, havaalanına.
Çok pahalıydı yani.
Ben çocukken havaalanına çok gittim. Yeşilköy Havalimanı'ydı o zaman ismi. Oraya ben çok gittim. Teyzem çalışıyordu orada.
Tamam.
Ya, o yüzden böyle daha çocukluktan, bu çocukluktan kalsın da, bu arada 8-9 yaşından bahsediyorum.
Tabii canım.
O zamanlar böyle hani uçağı yakından görmek çok mühim mesele. Bırak binmeyi. Ben yakından gördüğüm için uçağa böyle bir şey oldum, ilgi duydum. O yıllardan beri ilgi duyarım
evet.
Ben. Yani o yıllardan beri havacılığa bir ilgim vardır. O zaman demiştim ben kendi kendime. Bir de şey, tabii otobüs şoförlüğü vardı, bir de o.
Ya sen bir araç kullanmak istiyorsun ama büyük araç olsun diye.
İşte tamam, evet. Belki öyle bir şey
küçük
olabilir.
Küçük değil yani.
8 yaşındayken benim hayalim buydu. Ya
yani
otobüs şoförü olmak.
Küçük değil yani, otobüs. Yani otomobil değil, otobüs mesela.
Evet evet, değil.
Helikopter değil, uçak.
Uçak, evet. Turizm yüksekokulu mezunuyum diyor mesela bir dinleyicimiz. Evet. Yıllarca gıda pazarlamasında yöneticilik yaptım. Adalet yüksekokulu mezunuyum. 46 yaşındayım. Hukuk ikinci sınıf öğrencisiyim. Şu anda tır şoförlüğü yapıyorum. Hayalimdeki iş buydu. Çok mutluyum.
Ne güzel.
Abi sizin ne renkli bir...
Vallahi bravo ya.
Bak, turizm yüksekokulu mezun evet. oluyor. Gıda pazarlamasında yöneticilik yapıyor. O sırada Adalet Yüksekokulu'nu bitiriyor. Sonra hukuka giriyor. Hukuk okumaya devam ediyor. Şu anda ikinci sınıf öğrencisi. Ama bu arada yaptığı işi bırakıyor. Tır şoförlüğü yapıyor. Ve diyor ki hayalimdeki iş buydu benim diyor. Şu anda çok mutluyum diyor.
10 numara iş.
Abi vallahi bravo ya.
Yani bu kadar insan mutlu olursa mesleğinden evet. ondan iyi yapan da zor bulunur yani.
Acaba diyorum bravo. Ben de mesela bütün bu işleri bırakıp otobüs şoförlüğü yapsam.
Ya bak, mutlu olacaksın. Yap yani.
Ama ben mutluyum şu anda ya. Yani öyle yarı zamanlı mı yapsam? Mesela yani... hafta sonu tura mı gitsem acaba, öyle bir şey mi yapsam?
Hayır, gün içinde yap. Sabah 9'da Kavacık'tan kaldır otobüsü.
He.
Akşam 5'te tekrar dön.
O belediye otobüsü olacak o zaman. Özel halk otobüsü gibi bir şey olacak o. Öyle değil. Benimki uzun yol olacak. Ben uzun yol şoförlüğü yapmayı seviyorum. Benim hayalimdeki iş şoförlük, tır, otobüs ya da taksi. Kravatımı takıp önüme gelen insanı arabama alıp gideceği yere götüreyim. Diyor. Özellikle de mesela kadınlara, çocuklu ailelere öncelik vereyim diyor. Bunu istiyorum demiş bir dinleyicimiz.
Sosyal faydası da var yani.
Evet. Fransa'da bağcılık yapmak isterim diyor. Cem göndermiş. Hayalimdeki iş bu diyor.
Aa bak, bu güzel. Ben de İtalya'da isterim.
İtalya'da mı?
Evet.
Oğlum, İtalya'nın öyle bir bağ, şarap marap durumu Fransa'nın var benim bildiğim kadarıyla. İşte ben anlamam abi, anlamadım, bilmediğim bir şey benim şarap.
Ya orada vardır belli bölgeler, şimdi isim vermeyeyim ben.
Ama ben şunu biliyorum mesela, Fransa'daki mesela çok ünlü Fransız şaraplarının yapıldığı bu üzümlerin yetiştiği bağlarla aynı iklim koşullarına, aynı doğaya sahip Türkiye'de bazı bölgeler var.
Var, evet.
Yani o bölgelerde şimdi yeniden hatta bağcılık yapılmaya başlamış. Özellikle de Trakya tarafında.
Trakya, evet.
Buralarda yapılan bağcılıkla elde edilen üzümlerden yapılan şaraplar baya böyle dünyada acayip ödüller alıyorlarmış.
Yani burada Türkiye'de çok gelişmiş bu işe. Manisa ve İzmir o bölge esas hakim bu işe.
Alaşehir falan tamam. Ama işte şimdi böyle işte profesyonel yaşamdan sıkılıp orada mutlu olmayıp hayalimdeki iş diye gidip böyle bağcılık işine başlayan ve bu işi acayip geliştiren insanlar var. Ben çok duyuyorum son zamanlarda.
Ama onun hayali değil mi yani Fransa'daki?
O Fransa. İşte öyle bir hayal kurmuş.
Şöyle yapabiliriz. Şeref abi Isparta'da şu an.
Evet.
Oradan biraz üzüm getirecek bu adam. İstiyorsa öyle küçükten başlayabilir yani.
Ha, o üzüm getirecek. O üzümü biz yiyelim diye getiriyor canım.
Ha işte o da bağ yapsın oradan yetiştirsin yani.
Gerçi niye yiyelim diye 500 kilo üzüm getiriyor onu da anlamıyorum ama çok yediğimizi düşünüyor herhalde. Hayalimdeki iş nedir acaba? Hollanda'da bisikletle gidip gelebileceğim bisiklet tamiri dükkanında çalışmak isterdim diyor bir dinleyicimiz.
Vay.
Hayalimdeki iş bu diyor. İşe bisikletle gideceğim geleceğim. Gittiğim işte bisiklet tamirciliği olacak diyor.
Aslında mantıklı, Hollanda'da çok bisiklet var. Herhalde arzusu da çok uyudur yani.
Güzel iş ya bisiklet tamirciliği. Öyle mekanik işlerine meraklıysan bisiklet tamirciliği o tamircilik işinin en böyle hani başlangıç noktalarından bir tanesi
yine
aslında.
Euro kazanıyorsun.
Bunu mu düşünüyorsun ha?
Tabii abi, bir bisiklet tamiri adam geldi mesela diyeceğim bir 30 euro yani.
Tamam, euro kazanıyorsun ama euro harcıyorsun orada.
Ne harcıyorum abi, kendi elemeyim yani.
Yok yok hayır.
Elemeyi göz nuru.
Sonra o kazandığın parayla orada yaşıyorsun ya.
Evet.
O yaşadığın para da o zaman euro oluyor.
Ha.
Yani kazandığın euro harcadığın da euro. Ama işte şöyle bir şey oluyor orada kazandığın yani senin kazandığın paranın karşılığında marketten aldığı fazla. Alım gücü dedikleri şey o aslında.
Tamam işte bak.
Sen diyelim ki ayda 5000 euro alıyorsun. 5000 euro ile bir aylık market harcaman, atıyorum işte ben şimdi rakamı. Tamamen tahmini söylüyorum. Diyelim ki 1000 euro falan oluyor. Bizde mesela burada 5500 lira kazandığında bir ay aynı orada alınan kadar market harcamasını yapsan 5000 lirayı buluyor. Burada kazandığın paranın tamamını markete vermen gerekiyor.
Ha.
Alım gücü o yani.
Evet. Ama yine de iyi o zaman.
Ben bayağı böyle basit ve en geri zekanlı anlayacağı şekilde anlattım biliyor musun? Galiba.
Allah Allah.
Sen anladın mı? Anladın yani. Değil mi?
Ben bile anladım yani.
Ha, tamam işte. O önemli. Nedir acaba sizin hayalinizdeki iş diye soruyoruz. Hayalimdeki iş bu akşamın konusunun başlığı. Bakalım mutlu olanlar ya da mutlu olmayanlar acaba başka hangi işleri hayal ediyorlar? Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Kafa Radyosu'nda devam ediyor. Opet'in sunduğu Nihat'la Sivrisinek. Pazartesi gününün, 3 Ekim pazartesi gününün akşamındayız. 7'ye doğru ilerliyor saat ve hayalimizdeki işle ilgili konuşuyoruz. Yaptığı işten mutlu olmayanlar ama o işi yapmaya mecbur olanlar. Birçoğumuz öyleyiz. Gelen mesajlardan anladığımız kadarıyla özellikle bankacılar.
Ya, çünkü değil
sürekli
mi?
Merhaba bankacıyım, merhaba bankacıyım, merhaba bankacıyım, öyle başlıyor. Hayalimdeki iş diyor, ondan sonra devam
aslında
ediyor.
Aslında eskiden de hayaldeki işti yani bankacılık ya.
Evet eski, evet.
Hala da öyledir yani, bankaya girmek isteyen çok var.
İşte o girmek isteyenler daha önce bankacılık yapmamış olanlar. Çünkü bankacılar diyorlar ki bir de bana sor, sen bir sor falan diye. Ankara'da yaşıyorum diyor Okan, özel sektörde çalışıyorum. Hayalimdeki iş devlet memuru olmak. Kafama göre işe gidip gelmek ya da çoğu zaman gelmeden maaş almak. Çünkü devamlı devlet dairelerinde karşılaştığım durum bu diyor. Tabii ki bütün devlet dairelerinde
değil,
böyle
canım.
Değil. Öyle olsa o kadar işi kim yapıyor?
Arada i̇şte, senin söylediklerin gibi var işte.
O senin söylediklerin gibi olanlar zaten normalde o kuruma, devlete girmeyi hak etmemiş olanlar. İşte mesela soruları önceden alanlar, usulsüzlüklerle ya da böyle işte kadro açılarak, işte tayinlerle önce belediyede işe sokulup ondan sonra devlet kurumlarının
evet.
kadrolarına girenler onlar.
Aksine kuruma zarar veriyorlar.
Maalesef öyleler.
Çalışanlara da zarar veriyorlar. Hayalimdeki iş, TÜİK personeli olmak.
Evet.
Böylece enflasyonu bu kadar fazla hissetmem diyor. Yani TÜİK personeli isen, ama o da hissediyordur bence ya.
Onlar işte o hangi marketten alışveriş yaptıklarını tam...
Ama şöyle, sen sırf karar verene bakma. Bütün kurumda çalışanlar var. Onlara enflasyon hissetme olabilir mi?
Yok, bence kesin hisseden vardır canım.
Kesin yani, hissediyorlardır yani.
Bence zaten şöyle bir şey var. O mesela diyelim ki TÜİK'in 7. katında yıllık enflasyon işte %128 olarak hesaplanıyor. Sonra o üst kata çıkarken böyle yavaş yavaş azalıyor. 120, 110... Onda en tepede işte TÜİK başkanına çıkıyor. Orada diyor ki biz bunu diyor 83'e bağlayalım falan diyor. Bence öyle oluyor. Çünkü çünkü bu ay geçen aya göre TÜİK'in rakamlarına göre et fiyatı, süt fiyatı düşmüş. Mesela geçen aya göre. Yani sadece buradan bile, sadece bu veriden bile işin ne kadar yanlış, ne kadar mantıksız olduğunu anlayabilirsin yani. Aynen. Neyse, yarın sabah bu enflasyon mevzuyla ilgili daha detaylı konuşacağız. Balıkesir Havalimanı'nda müşteri garantili kafeterya işletmek hayalimdeki iş. Allah ne verdiyse artık. Bir de Amerika enflasyon garantili olursa ballı kaymak.
Peki bir şey diyeceğim. Orada şimdi uçak inmeyince.
Evet.
Oradaki şey, oradan para alıyor mu yani?
Yok, diyor ki müşteri garantili olacak diyor kafede. Aşağı. Diyor.
Müşteri garantisi yok ama kafede.
Tamam, hayır, işte kafede müşteri garantisi
olsa
olacak.
Olsa yani.
Diyor. Yani diyor ki devlet hava meydanları bana diyor, orada diyor kafe işletecek diyor. Diyecek ki diyor sana günde 1000 müşteri garantisi veriyorum. Gelmezse müşteri başına şu kadar ödeyeceğim diyor.
Daha iyi.
İşte onu söylüyorum.
Müşteri gelmez, yatarsın paranda olursun.
O da onu söylüyor zaten. Her sabah gidiyorsun Balıkesir Havalimanı'nı açıyorsun. En fazla oradaki polis, gümrük memuru bilmem ne.
Onlara, beraber tostumuzu yeriz.
Onlara tostunu yapıyorsun. Bir demlik çayını demliyorsun.
Tamam abi.
Akşama kadar oturuyorsun.
Ama 1000 müşteri parası geliyor.
Ay sonu da 1000 müşteri parası geliyor.
Çıkkın. Keşke.
Bu az önce alım gücünü anlattım ya. Hani Hollanda'da bisiklet tamircisi olsam bilmem ne falan diye. Şimdi Ali Serdar Hoca göndermiş. Profesör Doktor Ali Serdar Fak diyor ki, Fransa'da diyor aylık 80 eurodan başlayan taksitle elektrikli otomobil alınabiliyor diyor. Fransa'daymış kendisi. Fransız radyolarında reklamlar dönüyor şu anda diyor. Yani böyle.
Aylık 80 euro mu?
Evet.
Elektrikli uzaktan kumandalı otomobili söylüyor. Ben çocukken oynuyorduk ya.
İşte değil. Biz öyle zannediyoruz ama aylık 80 euro taksitle elektrikli otomobil satılıyormuş. Peşinat da yokmuş bu arada. Yani peşinat da vermiyorsun. Ayda 80 euro taksitle elektrikli otomobil alıyorsun. Hani alım gücü diye demin konuşuyorduk ya.
Vay be.
Ha, bu arada elektrikli otomobille ilgili bir bilgi daha vereyim. Hani bizde lütfettiler, elektrikli otomobilin ÖTV'sini birazcık indirdiler ya. Şu anda yine bir elektrikli otomobil ÖTV'si var. Yurt dışında bırak ÖTV almayı, yani bir vergi almayı. Yurt dışında elektrikli otomobil aldığın zaman devlet sana para veriyor. Mesela 500 euro veriyor, 1000 euro veriyor. Ülkeye göre değişiyor bu. Elektrikli otomobil aldın diye. Seni teşvik etmek için elektrikli otomobil.
Ben alıyorum zaten, ben niye teşvik ediyor ki? Almayanı teşvik etsin abi.
Ha işte, almayanı teşvik ediyor zaten.
500 euro mu?
Evet.
Ya 500 euro ne artık yani? Ha. Araba kaç para?
25 bin euro mesela.
24.500 mi geliyor?
Evet, 24.500 diyor.
Az mı yani abi?
Az mı yani?
Az tabii
abi. Abi olur mu? Teşvik yüzünden alan o kadar çok insan var ki.
Teşvik olmam ben hiç.
Ya sen zaten... Neyse işte hocam, gördüğünüz gibi bunu anlatmak çok zor. Yani bunu bu şekilde anlatmaya kalktığınız zaman da olmuyor yani. Hoca akıl vermiş bana, böyle anlatırsan anlar demiş ama seni tanımıyor işte. Hayalimdeki iş, amcam olur, dayım olur, kim olursa işlerinden bir tanesi malum partiden belediye başkanı olsun, onlar başkan olsun, benim gelirim kendiliğinden gelir zaten diyor.
Heh, olabilir.
Yani benim hayalimdeki iş değil diyor. Amcam diyor başkan olsun, o amcamın başkanlığı hayalimdeki iş diyor.
Güzel, çünkü birçok kişi yazmış yani işte benim ben birinin yeğeni olsam diye falan, hayalimdeki iş diye.
Evet.
Geliyor yani, çok geliyor bunlar.
Bak şimdi Fransa'ya girdik. Fransa'nın...
Fransa'ya mı girdik?
Şöyle Fransa...
Hayda. Savaş çıkar abi.
Hayır. Fransa'daki... Fransa Renault sitesine girdik. Orada Renault Zoe var mesela. Bizde de var ya Renault Zoe. Onun fiyatı 33.700 euroymuş. Renault Zoe'nin fiyatı.
Tamam.
Ayda da 211 euro taksitle alabiliyormuşsun. Ayrıca 6.000 euro teşviği varmış.
6000 euro tamam abi.
Tamam. Işte,
sen demin 100-200 euro diyorsun ya.
Tamam söyle, 100-200 demedim. Ben en az 500 dedim. Ha. 500 de değişiyor rakamlar dedim. 33.700 euroya alınan Renault Zoe'ye 6000 euro devlet teşvik veriyormuş.
Şimdi oldu bak, bir yere oturdu yani şu an.
Alır mısın yani?
Girerim yani.
Hemen verelim mi yoksa gönderelim
sonra? Nasıl hemen verelim? Buraya getiremem ki onu ben.
İşte getiremiyorsun. Sıkıntı orada.
Bunun kadar mı?
Bizde bir şey 33.700 euro ya. Bizde ne kadar? Bir bakabilir misin? Bir de ona baksana sen. Devam edelim. Denizli'de yaşıyorum. Tekstilde çalışıyorum. Hayalimde kendi işimi yapmak var ama maalesef bu mümkün değil. O nedenle Amerika'ya gitmeyi hayal ediyorum şu anda diyor. Denizli'den Osman göndermiş.
Osman ama Amerika'da ne iş yapacaksın? Hayalindeki işi soruyoruz biz. Amerika'ya gitmek bir iş değil yani. Senin için bir çözüm olabilir.
Evet. Ne kadar da 33 bin euroydu değil mi? Türkiye'deki fiyatını söylüyorum. Üstelik sıfır değil bu. İkinci el 8 bin kilometrede. Renault Zoe 856 bin lira.
Tamam. 33 bin çarpı 20. Tamam. Yani orası yaptı 660 bin lira.
Tamam. Tamam. Öyle yaptığın zaman bile bu rakama ulaşmıyor farkındaysan. Yani euro olarak çarptığın zaman bile bu rakama, evet, ulaşmıyor. Kaldı ki onu 33 bine almıyorsun. 6 bin euro da düşüyorsun o fiyattan.
Evet doğru
yani.
25 bine kadar in. Yok 27 bine iniyor.
Ya. Bankada 20 yıl çalıştım. Günüm dolunca istifa ettim. Şu an tişört satıyorum. Kurumsal görünmeye çalışarak tekstil sektöründeyim diyorum. Sağda solda.
Ha tişört satıyorsun yoksa.
Pazardan alıp uygulamadan satıyorum. Az kazanıyorum ama mutluyum diyor dinleyicimiz.
Hayır, mutluysan sorun yok mu?
Yani pazardan tişört alıyormuş. Götürüyormuş bunu. Şeyde internette satıyormuş.
Vay be.
Nasıl iş?
Güzel iş o. Ya böyle bir iş güzel aslında. Bir yerden alıp başkasına satacaksın. Yani 3'e aldım 5'e satacağım.
11 Ekim'den itibaren 2,5 litrelik kola 25 liraymış. Şimdi bir zam gelmiş. Onunla ilgili
o
bir...
O zaman hemen kola stoğu yapalım abi.
Onu da mı stokluyoruz ya?
Bir şey olmaz değil mi? 6 ay dayanır ya.
6 ay? Valla bilmiyorum ne kadar dayanmış. Yanlış bilgi vermeyeyim ben. Akaryakıta zam var mı? Şu ana kadar gelen bir bilgi yok. Yani bu geceyle ilgili bir bilgi yok.
Kola zam 11 Ekim gece yarısından itibaren mi geliyor?
Ha, tam gece yarısından itibaren evet.
Ha, ona göre akşam kuyruk oluşturur.
Tabii istasyonlara gidiyorsun.
İstasyon değil ya, marketlere.
14 yıllık mümessilim. Hayalimdeki iş kamping işletmeciliği. Ama önce canikosu olup butik bir orman kapatmam gerek.
Butik orman.
Sonrasında da en mutlu olacağım kamping işine girebilirim diyor. Zaten bu kamping işini yapacaksa bence Mert yapmalı.
Mert.
Kamp işlerine çok meraklı, çok acayip meraklı. Kampçı bir insan. Ama benim de mesela hayalimdeki işlerden bir tanesi o.
Acayip kampçı ne demek ya?
Sürekli kamp yapıyor yani. O mana tecrübeli. Ama kamp işletmeciliği muhtemelen çok başka bir şeydir.
Çok zordur abi, sana söyleyeyim mi? İnsanla uğraşacaksın ya.
Evet evet, o zordur yani. Ama kamp için gelenler, yani böyle bir karavan parkı olarak düşün onu. Geliyorlar insanlar karavanlarıyla orada işte konaklıyorlar. O karavan kullanan insanlar genelde böyle hani hoş sohbet, etrafıyla böyle iletişim kurabilen, geçimli insanlar oluyor. Yani genelde
ya
öyle oluyor en azından
olabilir,
yani.
Bilmiyorum. İnsandır abi, değişir yani. Ya hep öyle olmayabilir, onu demek istiyorum. Doğru. Akşam birisi gelir bir şey, bir problem, havadan çok sıcak yani.
Genel bir cümle bu. İnsandır neticede yani.
Hayır yani öyle sınıflandıramayız yani.
Hayalimdeki işi yapıyorum diyebilirim. Heh, çok nadir ama geldi. 2022 Ocak ayında 8 senedir çalıştığım şirketten ayrıldım. O günden beri yurt dışı odaklı freelance çalışıyorum. Serbest çalışıyormuş yani.
Tamam.
Başlarda gelir sağlamakta zorlandım ama pes etmedim. Çok şükür kazancımı kısa sürede ikiye katladım. Başımda kimse yok, erken kalkma derdim yok, izin alma problemim yok, daha ne olsun diyor. Enes göndermiş.
Bravo Enes, eşi de o yüzden söylemiyor değil mi?
Şöyle efendim?
İşin tam olduğunu, tam ne olduğunu da söylemiyor.
Yok söylemiyor ama işte bir belli bir yeteneğe sahip olmanız gerekiyor ve masa başında yapabileceğiniz bir iş, yaptığınız işi online yapabileceğiniz ve gönderebileceğiniz bir işiniz varsa bunu yapmak tabii ki ne büyük güzel. Lüks. Çok güzel bir iş yani.
Hayalimdeki iş diyor Mehmet, ben emekliyim. Temizlik aracı şoförü olmak diyor hayalimdeki iş.
Temizlik aracı şoförü mü?
Ha bu hani kenarları süpürenler onlar mı? Hani böyle ha. Geliyor oradan dönüyor tekrar geliyor falan.
Bu evde mesela ya da bir yerde böyle bir tozu alırken hani böyle o tozun böyle
keyif alıyor musun?
Ha, alırsın ya. Alırsın böyle bir yol açarsın böyle, evet. Kendine bir keyif olur sonra alırsın. Düşün ki onu kocaman bir makineyle yolda yapıyorsun.
Ya onu söylüyor işte.
Arkaya bir bakıyorsun, pırıl pırıl bırakıyorsun arkayı. Bak demek ki bu mutlu ediyor. Öğretmenim, hayalimdeki iş kitapçılık yapmak ama sadece çocuklara yönelik kitap yapmak ve satmak istiyorum diyor dinleyicimiz. Çocuk kitabı yani hayalindeki
yani
iş.
Yani yapmak derken satmak istiyorsunuz. Yazsanız yazarsınız.
Herhalde. Baba mesleği deri çanta imalatı yapıyoruz. 5-6 göbektir Tekirdağ Şarköylüyüz. İmkanım olsa hayalimdeki iş bağcılık yapmak. Sonra da
Tekirdağ Şarköy yerindesiniz.
Üreticilik yapmak. Ufaktan birkaç deneme yaptım, başarılıyım. Harika yaptık, denedik. Şimdilik birkaç kök üzüm ektik, bekliyoruz.
Ferrari mi?
Ha, bir de öyle bir şey var değil mi?
Şarköy'de, o yörede Ferrari.
Evet, o yörede bir üzüm türü var. Yani türü resmi olarak öyle mi, türün ismi bilmiyorum ama oradan
evet.
Bizim Hakan getiriyor, Hakan Çavdar getiriyor bize. Ferrari diyor bu üzümün
ismi
diyor.
Tabii ki Latincesi falan öyle değildir onun da.
Başka bir şeydir ama o cins diyorlar.
Ama güzel cins yani.
Çok güzel. Bir kere de bize Alaşehir'den göndermişlerdi. Oradaki mey fabrikasından göndermişlerdi. Geçen seneydi galiba değil mi? Biz tam evet. Da bu zamanlar, hatta yılın bu zamanları biz gitmiştik yenilikhaneye.
Tam daha bozum zamanları herhalde.
Evet evet. Gitsek mi, ne yapsak ya?
Yani Alaşehir'e mi?
He.
Ya gidelim.
Özledik de yani.
Yarın işin var mı?
Şey, yarın mı?
Öyle çok mu erken oldu?
Çok erken oldu biraz. Karı koca tasarımcı reklamcıyız. Benim hayalimdeki iş herhangi bir konuda esnaf olmak. Kapıya sandalyeyi atıp gelene gidene çay ısmarlayıp laflamak. Kocamın hayalindeki iş ise kadrolu memur olmak. 7 yaşındaki kızımın hayalindeki iş ise astronot olmak.
Buyur bak, çocuktaki farka bak.
Evet yani çocuk, neyse, iyi yetiştiriyorsunuz çocuğu.
Çocuk süpermiş ya.
İki reklamcının çocuğu olunca böyle oluyor demek ki.
Vay arkadaş ya. Siz esnaf olmak istiyorsunuz, baba memur.
Hayalimdeki iş İngilizce öğretmeni olmaktı. Ancak lisede çok kötü bir öğretmene denk geldim. Yabancı dil bölümü yerine sayısal bölüme gittim. Neticesinde inşaat mühendisi oldum. Bambaşka bir hayatım olabilirdi. Topuklu ayakkabılarımla sınıfta tın tın gezebilirdim. Ama ben ayağımda postallarla arazide çamur içinde geziyorum şimdi diyor. Ankara'dan Münevver göndermiş.
Nasıl değişmiş hayat?
İşte bir öğretmen yüzünden ya da sayesinde demeyeyim, burada yüzünden olmuş çünkü.
Evet.
O işi sevdirememiş demek ki, yani o İngilizce tabii, bölümünü öyle sevdirememiş. Öyle bir tercih yapmak durumunda kalmışsınız.
Burak diyor ki hayalimdeki iş Hollywood Warner Bros. Stüdyolarında çalışmak. Bedava bile çalışırım, Warner kardeşleri duyurulur diyor. Warner kardeşleri mi?
Onlar bizi dinliyorlar her akşam.
Her akşam mı?
Tabii, neden dinliyorlar? Çünkü Disney bizi fonluyor ya. O yüzden rakip fonluyor diye bizi dinliyorlar onlar.
Brothers dinliyor
hem de. Warner Brothers bizi dinliyordur. Şu anda kesin bunu duyup sizi ararlar.
Valla bir başvuru yapacaksın herhalde yani.
Valla hayalimdeki iş evime yürüme mesafesinde olsun yeter.
Bak, o çok doğru tespit o.
12 kilometre 45 dakika sürdü. 5'te işten çıktım, hala varamadım evime diyor dinleyicimiz.
Çok haklı.
Bak 5'te çıkmış. Saat şu anda 18.56, 2 saate yakın neredeyse, hala daha evime varamadım diyor. Aslında zaten iş seçerken ya evinize yakın seçeceksiniz ya da çalışmaya başladığınız işe yakın bir yere taşınacaksınız. Ki günümüz koşullarında böyle bir lüksümüz yok artık yok. Bizim maalesef. O yüzden önümüzdeki günler, önümüzdeki aylar trafikle ilgili insanların sorunlarının daha da artacağı zamanlar olacak.
Ben de önümüzdeki maçlara bakacağız diyecek
sandım. Yok, öyle demeyeceğim. Ama önümüzdeki sene önümüzdeki maçlara bakabiliriz, ona bakacağız. Bir ara verelim, reklamlardan sonra devam edelim. Bir kez daha soralım dinleyicilerimize. Acaba sizin hayalinizdeki iş nedir? Yapsanız mutlu olacağınızı düşündüğünüz iş nedir diye soruyoruz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Kafa Radyosu'nda devam ediyor. Opet'in sunduğu Nihat'ta Sivrisinek. 7-4 dakika geçiyor saat. Hayalimizdeki işi konuşuyoruz. Bu akşam dinleyicilerimize soruyoruz. İşinden, yaptığı işten mutlu olanlar ya da olmayanlar. Siz ne yapmayı hayal ediyorsunuz acaba? Figen diyor ki mesela, nasıl unuturum diyor ya. Hayalimdeki iş nöroekonomist olmak diyor.
Nöroekonomist olacak, evet.
Tabii nöroekonomi önemli.
Öyle... Optimist sen de pesimist biraz mıydı?
Evet, bu bir şey, idiotloji.
Şarkı değil mi o?
İdiotloji.
Evet.
sonuçta da tabii ekonomi o nöropsikolojiyle yapılacak.
Nöro abi, ama nöroekonomi önemli hakikaten.
Tabii tabii, gerçekten bence
kendi
de önemli.
Kendi başına bakıldığında.
Şimdi bu az önce bahsettiğimiz alım gücü, otomobil fiyatları falan, onunla ilgili bir dinleyicimiz yazmış. Şimdi mesela Fransız arabalarından bahsediyorsunuz diyor. Vergisiz bir otomobilin fiyatını göndermiş bize. Bu araba elektrikli de değil bu arada. 494.350 lira. Peugeot'un yeni 3008 GT'si. 2022 model.
494 de güzel, evet, iyi.
İyi güzel.
İyi ya, şu anki piyasa koşulları da iyi.
Bence de çok güzel fiyatı. Da üzerine sonra 395 bin lira ÖTV ekleniyor.
Vergi mi?
Yok, vergi değil, bağış.
Ne?
Bu ikisini topladığın zaman araba bir anda 889.830 lira oluyor.
İki katına mı çıktı yani?
Gibi bir şey oldu. Ama sonra devlet diyor ki bir dakika diyor. Bir de bunun diyor KDV'si var diyor. O 889 bin liranın %18'ini senden KDV olarak istiyor. O da 160 bin 169 lira yapıyor.
Vergiden düşeriz onu.
Ki bu arada sen dolayısıyla o arada ödediğin %80 ÖTV var ya, 395 bin 480 evet, lira olan. Onun da yani ÖTV'nin de KDV'sini ödemiş oluyorsun. Yani verginin de vergisini ödemiş oluyorsun.
Ama araba olmuyor zaten.
Nasıl araba olmuyor?
Yani araba 494 bin değil ki aslında. Araba aslında 880 bin zaten.
Değil işte, araba aslında 494.
Ama ÖTV'siz olmaz yani o.
Ne oluyor, ÖTV'si olunca araba çalışmıyor mu?
Satılamaz
mesela
yani.
Çip mi takmıyorlar ÖTV'yi ödemeden önce? Dolayısıyla KDV'li fatura bedeli, o 494 bin lira olan ve senin o piyasa evet, koşullarında gayet makul dediğin evet, arabanın fiyatı 1 milyon 50 bin lira oluyor.
Vay be.
1 milyon 50 bin nasıl?
1 olur 1. Son kaçı olur yani, biz yabancı değiliz ya.
Neyse, durum bu yani.
Şey yok mu, teşvik?
He, var.
Çok ayıp.
Yo, var yani, vardır muhakkak bir teşvik eden. Yani şey diye teşvik ediyorlardır. Abi çok güzel araba, al bunu kullanan
tamam,
herkes çok memnun
tamam,
oluyor falan.
Tamam, muhakkak memnun olurum
tamam,
ya. Biz,
tamam,
değil mi?
İşte bizdeki teşvik o yani, başka bir şey yok. Bakalım ne olmuş acaba dinleyeceğiz.
Hayalimdeki iş.
Evet.
Devlet korosunda ritim sanatçısı olmak isterdim. Şimdi hobi olarak bir koro da yapıyorum ama normal işim çok yorucu diyor. Şimdi normal işi ne bilmiyoruz da devlet korosunda ritim sanatçısı olmak istiyormuş.
Devlet korosunda ritim sanatçısı.
Evet.
Kafa Radyo'da çalışmak isteyen çok dinleyicimiz var. Bir Deniz Subay'ı dinleyicimiz yazmış mesela.
Ritim sanatçısı olarak mı?
Yok. Hayalimdeki iş Kafa Radyo'da herhangi bir iş. Canlı yayın tercihim Kafa Radyo canlı yayın yatının kaptanlığını yapmak. Ya da radyonun güvenlik sorumlusu da olabilirim diyor mesela bir dinleyicimiz.
Deniz Subay'ım dinleyicimiz.
Evet, Deniz Subay'ıymış.
Vay be.
O zaman bizim canlı yayın, şimdi canlı yayın yatı demeniz bizi üzer tabii. Canlı yayın vapuru diyelim biz ona.
Ya küçük mü kaldı ya?
Bizim bir canlı yayın vapurumuz olsa ya. Bak şimdi
vapur
düşün...
olur mu, vapuru ne yapacaksın ya?
Niye ne yapacaksın ya?
Nereye park edeceğiz onu?
Abi boş, ha nereye park edeceğiz, o güzel, bak ben otobüsleri park edecek yer bulamıyorum. Hakikaten otobüsleri park edecek yer bulamıyorum.
Ya işte o yüzden o olmaz.
Beykoz'a buraya...
Çok büyük abi. Vapurda birbirimizi bulamayız ya.
Bak şöyle yapalım. Canlı yayın zamanı haricinde vapuru çalıştırırız da aynı zamanda. Veririz şehir hatlarına. Şehir hatları çalıştırır.
Olur mu canım? Şehir hatları dışarıdan vapuru mu çalıştırıyor?
İşte bu otobüs firmaları dışarıdan otobüs çalıştırıyor
ya. Ya öyle değildir bence.
Öyle olmuyor mu?
Ama dediği gibi bir yat olsa. Mesela subayımız buraya gelebilir.
Evet.
Komutanımız. Ama o da olmaz ki. Şimdi asker falan ya. Bir şey de diyemeyiz abi.
Komutanım karşıya geçmek istiyoruz, arz ederiz falan diye. Hayalimdeki iş motosiklet tamiri yapabileceğim veya yapabilecekleri bir kafe sahibi olmak diyor mesela bir dinleyicimiz. Yaşım 48, belki hala geç değildir diyor. Bak mesela böyle bir şey var mı? Yani çok pahalı motosikletlerin, yani işte böyle mesela Harley gibi, ne bileyim ben işte böyle BMW gibi ya da böyle Honda'nın hani büyük böyle Goldwing'leri falan var ya. Şimdi onların sahiplerinin gittikleri böyle yerler var. İşte böyle beraber gittikleri kafe, aynı zamanda aksesuar falan. Bu niye diğer motosikletler için yok? Öyle bir yer olsa ya, öyle bir yer yapılsa. Yani böyle...
Ha, anladım, sen onlar için var, bunlar için niye yok diyorsun?
Ha, yani bir tarafında böyle bir şey tamirhane, büyük de bir servis tamirhane gibi bir yer olsun. Bir tarafı da böyle sosyalleşmek için kafe gibi olsun, öyle bir yer yapılsa. Bu kadar fazla motosikletin kullanıldığı bir ülkede böyle bir şey yapılsa bu motosiklet firması tarafından yapılsa güzel olmaz mı?
Ha, firma tarafından.
Tabii tabii, firma tarafından.
Firma ya da, tarafındansa olabilir.
Ya da diyelim Mehmet öyle bir yer açtı. Her markaya servis hizmeti veriyorsun ama güzel bir yer, yani böyle bayağı pırıl pırıl bir teknik servisten bahsediyorum. Apartmanın altındaki bir yerden bahsetmiyorum. Yan tarafında da çok böyle güzel motorcuları ilgilendiren aksesuarların olduğu, onların böyle malzemelerinin satıldığı, bir yandan da insanların oturup çay kahve içebilecekleri öyle bir yer mesela.
Ya olabilir, belki vardır ama hiç duymadık yani, evet.
Bu fikir benim hoşuma gitti. Ama dillendirmeseydik keşke radyodan. Hayalimdeki iş, hukuk okuyup gerçek bir savcı olmak isterdim. Gerçi çok ömrüm olmaz da herhalde. 26 yıllık bankacıyım bu arada, mesleğimi de seviyorum diyor. Banu göndermiş. Tabii bu savcı, bizim hayalimizdeki savcı, neydi bu Yargı dizisindeki Çınar mıydı? Ilgaz, ha, Ilgaz Savcı.
Ilgaz Savcı mı hayalimizdeki savcı?
Ya işte mesela Ilgaz. Ya da diğeri neydi? O böyle çok acayip espriler yapan sert savcı.
Ha ben, evet ya.
Başsavcı oldu şimdi.
Öyle mi oldu? Ben seyretmiyorum şu
an. Ha, başsavcı oldu ya.
O pazar akşamları mı yine?
Evet, pazar akşamları yayınlanıyor.
Zaten dün bir girdim Twitter'a, her yerde Ceylin yazıyor ha dedim.
Yine bir şey yaptı.
Bir şey var yani dedim. Bakmadım ama.
Bu da bir rahat durmuyor arkadaş ya.
Yine bir şey yaptı?
Yapmıştır. Yalnız kimdi?
Yapmıştır diye.
Sema Ergenekon yazıyor onu. Yani dinliyorsa ya da tanıyan biri eğer dinliyorsa bizim selamlarımızı iletsin gerçekten.
Abi Sema Ergenekon her gece bizi dinler.
Son zamanlarda ya, bence son yıllarda yazılmış en iyi senaryo.
Yani herkes takip ediyor zaten. Bilmeyen yok yani.
Zabıt katibiyim diyor bir dinleyicimiz. Hayalimdeki iş şekercilik yapmak demiş mesela.
Şekerci dediğimiz şey mi? Yani akile şekeri falan gibi mi yani?
Bilmiyorum, şekercilik diyor. Artık adliyede ne acı bir durum varsa yani.
Zordur be işi adliyede.
Aa bak, bu arada zabıt katibi dedim, aklıma geldi. Geçenlerde biz böyle bir F klavye muhabbeti yapmıştık, hatırlıyor musun?
Hatırlıyorum.
Ankara'dan Bilgi BİM firmasından bir F klavye göndermişler bana. Programınızı dinlerken F klavye sevdiğinizi duyduk. Şirketimizin size küçük bir hediyesi olsun istedik diye göndermişler. Orbay Karanfil ve Aydın Koçak. Çok teşekkür ederim.
Sağ olsun.
Hakikaten böyle çok güzel bir F klavye.
Ben de Q klavyeyi savunduğum için sağ olsunlar, bana da Q klavyesi olan bir tane laptop göndermişler.
Öyle mi?
O çok teşekkür ediyorum. Kendileri bir başka bir firmadan geldi.
Bana da F klavyesi olan bir laptop geleydi.
Ben reklam olması diye söylemek istemiyorum.
Sadece klavyesi geldi ama olsun. O da bir başlangıç bence. Sonra yarın ekranı gelir. Böyle... 22 senedir İstanbul'da özel şoförlük yapıyorum. Hayalimdeki iş deniz feneri bekçiliği. Trafikten uzak ve sakinlik için diyor dinleyicimiz.
Ha, bir deniz fenerinde bekçilik yapacaksın.
Ne kadar güzel deniz feneri yaşamı.
Sıkılmaz bir şey ya.
Bilmem, sıkılır mısın? Yani kitap okuyacaksın eğer böyle tabii merakların varsa. O fenerin bakımını yapacaksın, fenerin etrafının işlerini yapacaksın. Hava bazen güzel olacak, bazen böyle kötü olacak. Etrafı bakacaksın, kollayacaksın falan. Bence bilmiyorum yani.
Değişik bir hayat, film olabilir yani.
Şekerpınar gişelerinden çıkınca Bayramoğlu yönünde ciddi bir trafik var. Kimse buraya girmesin. Yarım saatte bir kilometre anca gidebildik diye yazmış bu dinleyicimiz. Ha. Şimdi her akşam bunu yaşayan adam tabii ki deniz fenerine kaçmak ister yani.
Doğru. Huzur ve sakinlik arıyor.
Mutfak öğretmeniyim. Hayalimdeki iş butik bir pastanede dilediğim tatları yapmak diyor dinleyicimiz.
Mutfak öğretmeni dediğiniz yani eğitim mi veriyorsunuz?
Eğitim veriyor herhalde anladığım kadarıyla. Kendi atölyesini açıp orada üretim yapmak istiyor.
Ha, İnşallah olur ya, olmayacak bir şey değil yani, o yoldasınız zaten.
Az önce topukluyla gezerdim diyen öğretmen olsaydım diyen arkadaş için evet. Diyor dinleyicimiz. Topukluyla çok fazla gezemezdi o arkadaş. Öğretmen olunca ilk 3 yıl topuklu giyersin, sonra kinetiksleri çekersin. Onca saat ayakta mümkün değil. Evet, kinetiks, çünkü ancak onu alabiliyoruz. 17 yıllık İngilizce öğretmeninden selamlar diyor. Bir de olmak istediği branşın öğretmeni dinleyicimiz yazmış. Bu arada ben de hayalimdeki mesleği yapıyorum. Hayalimdeki işi yapıyorum. Ama 10 bin lira maaşla bize bu mutluluğu yaşatmıyorlar. Bir öğretmenin maaşı en az 35-40 bin lira olmalı diyor öğretmen dinleyicimiz. 17 yıllık İngilizce öğretmeni 10 bin lira maaş alıyormuş.
17 yıl yapmış be.
Ya. Hayalimdeki iş radyocu olmak. 43 yaşındayım, 16 yıllık psikolojik danışmanım. EYT bekliyorum. Doğrudan size başvurabiliyor muyuz?
Yapmaya var. Bak biz de 28 yıldır çalışıyoruz. 12 bin lira daha yeni alıyoruz yani.
Öyle mi?
Ben meslekten soğutmaya çalışıyorum.
Ha, o yüzden söylüyorsun. Ben de dedim biz sana 12 bin lira veriyor muyuz dedim. Çok geldi bana ya.
Ha, sana çok mu geldi? Ben az söyledim.
Ha, öyle mi? Pardon. Bakalım.
Mesleğim bankacılıkta ama kızım doğunca işi bırakıp hayalimdeki iş olan örgü oyuncak yapmaya başladım. Kazancım yok gelecek kadar az ama oyuncak ördüğüm için çok mutluyum diyor Huriye. İnşallah kazancın da artar.
Dün Ankara'da istek okumadığı için diye yazmışsınız. Hani gündeme getirir misiniz diye yazmışsınız. Bir müzisyen dinleyicimiz göndermiş ama siz geç açmışsınız radyoyu. Programın başında uzun uzun konuştuk, evet, o konuyla alakalı. İzmir'den Yücel göndermiş de Çile rampasında iniş trafiği göründüğü gibi diyor. Burası neresi bakayım? Ha, bu şey tarafı. Bornova'dan geliş galiba değil mi? Şeye doğru, konak tarafına doğru.
Çile rampası mı?
Yok yok, pardon, burası çevre yolu. Çile demedim. Çile de.
Hayır, ben de onu diyorum. Çile değil mi?
Neyse
yani?
Evet evet, çevre yolunda İzmir'de bayağı böyle bir yoğunluk varmış.
Rampanın adına bak ya, Çile rampası. Almanya'da emlakçılık yapmak hayalimdeki iş.
Evet.
Nereden çıktı diye sorarsanız, evimi satın alırken emlakçıya 10 bin euro ödeyince ilgimi çekmişti. Almanya'da emlakçılar satış fiyatı üzerinden %3.57 komisyon ücreti alıyorlar.
%3.57.
Evet.
Bizde ne kadardı?
3 değil mi bizde de?
Satış üzerinden ne kadar alıyorlardı hatırlamıyorum ben şimdi.
Bizde de 3 diyebiliyorum.
Az önceki yorumlara göre online olarak hayatta kaldığımız bir işim var. Uzaktan her bir gerekliliği karşılıyorum. Hayalimdeki işse Ege'de deniz ve komşu ülkeye nazır, rüzgar alan ve kapısında tavla atabileceğim bir iddia bayi olmak. İsteyenle becaiş yapabilirim diyor.
Şu anki işini bırakmayı istiyorsun
evet,
yani.
Evet evet, ben şu andaki online yapabileceğim işi bırakayım diyor, esnaf olayım diyor, kapıda diyor tavla atabileceğim bir iş olsun diyor.
Bu
mesela.
Bu seni rahatsız mı ediyor online iş yani?
Bilmiyorum, demek ki mutlu değil
işte. Herkesin hayalinde böyle online iş var ya.
Hayır, mutlu değil demek ki yani.
Demek ki.
Esnaf ve kitapçı olmak isteyenlere cevaben yazıyorum. 20 sene çalıştığım yerden çıktığımda kitap kalem çok seviyorum diye hayal ettiğim kırtasiyeyi açtım.
Güzel.
7 senedir işletmeye çalışıyorum.
Zor.
Neler çektiğimi anlatamam. Hayal bile olsa hayal etmeyin diyor. İzmir'den Seval göndermiş.
Kırtasiye işi çok zor değil mi yani? Hele ki şu içinde bulunduğumuz son yıllarda.
İşte abi söylüyor.
Gelen zamlar. Artan fiyat, satış olmuyor.
Hayalimdeki iş havacılık sektöründe herhangi bir pozisyonda çalışmak ama tercihen üst düzey yöneticilik.
Tabii hemen CEO olarak alırlar seni.
Bir de sözleşmede istifa edince son 3 ayın brüt maaşının toplamının 38 katı tazminat alır yazarsa o da çok iyi olur diyor.
38 katı.
Brüt maaşın diyor ama. Son 3 ay aldığı brüt maaşın toplamının, yani 3 maaşı topluyorsun brüt, onun 38 katı tazminat alıyorsun.
Valla sizi işe almadan kovalarlar yani en başından.
Şimdi sen bunu böyle söylüyorsun değil mi? Şimdi hangi devlet kurumuydu o? Bir devlet kurumunda ya da işte bu özelleşti ya devlete bağlı olan bu şirketlerden bir tanesinde çalışanlar kendilerini kendi kurdukları bir şirkete, yine bir o bağlı şirkete yönetim kurulu üyesi yapıp böyle bir madde koymuşlar ve sonra birbirlerini yönetim kurulu kararıyla işten çıkarmışlar.
Hadi canım. Bak bir defa duydum bunu. Bir yaşıma daha girdim. Yeni mi bu?
Bu yeni değil. Bu bayağı bir zaman önce. Yani ha, bir buçuk senenin öncesinin konusu. Biz
ne oldu peki?
Konuştuk radyoda.
Cezaevindeler şu anda.
Güzel espriydi o.
Ya ne esprisi yani? Dolandırmışlar işte, cezaevindeler demek.
Çok güzel bir espriydi.
Hem de organize suç ya.
Bravo. Bazen böyle mizah programı yaptığımızı hissediyorum sayende.
Allah Allah.
Güzel şakaydı ama bak hala. Hayalimdeki işi yapıyorum, öğretmenim ama maalesef ki özel sektörde. Haklarımız yok. Sendikaya üye olmamız bile yasak diyor. Ankara'dan bir öğretmen dinleyicimiz göndermiş.
Bu hafta sonu yine bir şey yaptılar galiba. Eylemleri vardı.
Evet.
Özel öğretmenlerin, özel okul öğretmenlerin.
Evet, ilk meclisten Anıtkabir'e yürüdüler diye biliyorum ben.
Evet.
Dertlerini anlatmaya çalışıyorlar. Gerçekten de bir tuhaf durum yok mu? Çocuklarını özel okulda okutan veliler için söylüyorum bunu. Kaç paralar veriyorsunuz duyuyorum. Evet. Yani inanılmaz rakamlar, yıllık ücretler. O çok büyük rakamlar verip çok iyi eğitim alsın diye o okula gönderdiğiniz çocuklarınızın eğitim verdiği öğretmenlere asgari ücret veriyorlar. Hatta bazılarına asgari ücretin altında ücret veriyorlar.
Evet, kabul eder gibi değil.
Ya bu çok acayip bir şey değil mi? Yani evet. Sen dünya yüküyle para ödüyorsun çocuğun iyi eğitim alsın diye. Çocuğuna eğitim veren öğretmene reva görülen şeye bak. O kurumun verdiği eğitimden ne olacak?
Evet, doğru. En başta etik olarak problem var.
Değil mi yani? Ne olacak yani?
Demek ki.
Hayalimdeki iş marangozluk demiş mesela bir dinleyicimiz.
Marangozluk?
Evet.
Yok, değişik bir iş o.
Yeteneğin varsa acayip keyifli bir iştir
yok,
ama.
Yok, benim yok ama güzeldir yani bence.
Güzeldir. Ne yaparsın mesela? Marangoz olsan ne yaparsın?
Marangoz olsam düz bir şey yaparım ben ya. Tezgah mesela.
Ya hiç uğraşma sen zaten. Ha. Yani seninki hiç böyle detaylı olmasın ha, ya.
Tabii düz ya.
Ya ben hayatımda bu kadar kaba göz.
Ne? Ya,
kaba yani kaba bir gözle bakan.
Evet.
Yani hiç böyle incelik görmeyen, detay görmeyen.
Şöyle abi dikdörtgen masa mesela.
Ha bu kadar yani.
Ya işte kapı mesela. Veya ne bileyim işte. Merdiven zor yine onun.
Oo. Merdivene hayatta girmez bu.
Kestisi bişlisi var ya.
Bu kapı yapar ama bunun yaptığı kapıdan.
Kapı ama benim yaptığım düz olur yani.
Abi gerek yok, kapının hazır var. Geçen anlattı işte, Vario Door var. Gidiyorsun alıyorsun Vario Door. 1000 tane çeşidi var.
Abi karşıma kocaman markayla çıktın ya.
İşte o yüzden seni zaten Vario Door yaşatmaz. Yalnız hakikaten geçen gün anlattık onu.
Evet.
Yani böyle benim bir arkadaşım var. O da böyle evini yeniliyordu. Duymuş ve gitmiş. Sonra beni şeyden aradı. Mağazasından aradı. Dedi ki hocam dedi sen dedi hani çok çeşit var deyince ben bu kadar olduğunu sanmıyordum dedi.
Varmış ya.
Dedi ki ben dedi karar veremedim dedi. Eşimi getireyim dedi. Dedim ki sakın yapma.
Niye?
Sen dedim kararı ver. Bir tek ellerinde bunlar kalmış de. Hiç de çünkü ben eşini de tanıyorum da o yüzden öyle söyledim
ha,
yani.
Olur mu ya? Birçok çeşidi var yani. Artık şey dekora uygun kapı alıyorsun.
Abi
yani.
Tamam ben onun için söyledim. Ben eşini de tanıyorum. Çıkamazlar da o işin içinden. O yüzden söyledim. Bu arada yeri gelmişken anlatalım. Böyle 36 milimetre kalınlıkta monoblok kapılar yapıyorlar. Öyle eski Amerikan kapıları gibi değil.
Değil öyle değil.
Zaten böyle çok net bir şekilde anlıyorsunuz. Çok gerçekten desen ve renk seçeneği var bir yandan. Ve asıl önemli olan da hani kapıyı kapattığında bir ses yalıtımı yapabiliyor olması. Yani sen çocuğun uyuyor odasının kapısını kapattın. Kapattıktan sonra çocuğun içeride dışarıdan gelen sesleri duymaması lazım. 38 desibele kadar bir ses yalıtımı var. Sen içeride film izliyorsun. Kapıyı kapattın.
Ben şey abi arkadaşlarla toplanayım. Patlatayım mısırı film izleyeyim.
Abi arkadaşlarınla değil. Evde bütün ev ahalisi yattı. Tek başına kaldın bir dizi izleyeceksin. Şimdi dizinin de sesleri mesleri çok güzel. Fakat onlar uyanmasın diye sesi kısıyorsun. Lan evet. O zaman izlediğin şeyden bir şey anlamıyorsun.
Ha doğru.
Kapıyı kapatıyorsun. Kapıyı
sesi
kapatınca,
normal açabilirim yani.
Sesini normal açabiliyorsun bu Vario Door kapıları olduğu zaman. Bir de tabii önemli olan şey ısının da ısı kaybını da engellemesi. Ha. Şimdi bak evet. kış geliyor. Odanın içini güç bela ısıttık. O ısının kaybolmasını da engelliyor. Dolayısıyla sımsıcak içeride oturuyoruz. Bir de tabii 100 bin kere açılıp kapanma garantisi veriyorlar. Böyle
100 bin kere. Böyle abi, bir... 100 bin kere açıp kapanmış kapıyı.
Evet evet böyle bir şey de var aynı zamanda. Dolayısıyla bir en azından bir sitesine girip variodor.com sitesine girip oradan bir desenlere bakmanızı öneririm. Yani gerçekten çok böyle acayip çeşit var.
Vario Door.
Evet.
Vario diye yazıyor yani. Evet.
Vario Door.
Abi nereden nereye geldik? Şimdi bana ne yapmak istersin dedin.
Hayalimdeki iş kamyon şoförü olmak. Diyor bir dinleyicimiz. Memur olarak kamyon şoförlüğü yapıyorum diyor.
Memur?
Yani devlette çalışıyormuş, kamyon şoförlüğü yapıyormuş.
Ha bunu istemiyordur mu?
Ben şey diyeyim. Neydi? Özgür. Freelance. Özgür kamyon şoförü.
Ha özgür.
O da olabilir yani. Freelance kamyon şoförü olmak istiyorum diyor. Servis danışmanıyım. Halk otobüsü tamirinde servis danışmanlığı yapıyorum. Evet. Hayalimdeki iş ise nüfusu 6000'i geçmeyen bir kasabada çaycılık yapmak diyor Suat.
Niye nüfusu 6000'i geçmiyor? Çok kalabalık olsa çay yetişmez.
Yok öyle değil. Çay bir şekilde yetişir de Suat çok yorulmak istemiyor. Yani böyle... suyu çıkmasın diyor. 6000'in içinden diyor 100 kişi bana çay içmeye gelse diyor.
Abi buyur işte, bak bizde bilgi yok ki.
Evet.
Biraz sonra gelecek Oğuz Otay gezmek yetmez.
Evet.
Diyor ki deniz fenerlerinde artık bekçi yok. Merkezi yönetiliyor, arıza olunca teknik servis sevk ediliyor diyor.
Peki bu deniz fenerlerini bir ara özelleştirdiler. Deniz feneri binalarını gittiler böyle şey yaptılar. 30 yılına, 40 yılına, 50 yılına kiraladılar bir ara. Öyle bir şey vardı. Hatta şunu biliyorum, yanlış hatırlamıyorumdur umuyorum. Rahmetli Yücel Sayman. İstanbul Barosu'nun eski başkanı.
Ha evet.
Çanakkale Bababurnu'ndaki deniz fenerini bu şekilde kiralamıştı. Ve orada bir deniz feneri müzesi kurmuştu. Deniz feneri kitapları, deniz feneri objeleri falan vardı. Öyle bir makale okumuştum ben bir yerde. Ziyaret etme fırsatım olmadı ama öyle bir şey yapmıştı diye biliyorum ben.
Vallahi ben bilmiyorum ya.
İşte bunu da Oğuz Otay bilmiyor bak.
Ya kesin biliyordur da ya. Yayına müdahale etmemek için gelmiyor şu an ya. Yani.
Evet, bence de muhtemelen biliyordur. Hayalimizdeki iş turist rehberliği diyor eşimle. Gezmeye bayılıyoruz. Hatta bu hafta sonu Amsterdam'daydık. Almanya'ya şu anda geri dönüyoruz. Yoldayız. Gezmeyi iş haline dönüştürmeyi düşündük. Ancak ikimiz de mühendis olduğumuz için konfor alanımızdan çıkamıyoruz diyor. Merve ile Melih göndermişler. Almanya'da dinliyorlarmış şu anda bizi.
Doğru, haklılar.
Yani şöyle mesela Türkiye'den Almanya'ya gelecek olanlara ya da Avrupa'ya gelecek olanlara rehberlik yapabilirsiniz. Türkiye'deki turizm şirketleriyle anlaşıp oraya gelenleri karşılayıp onların oradaki organizasyonlarını belki yapabilirsiniz.
Önce biriniz başlarsınız.
Öyle bir şey olabilir.
Öbürü işine devam eder. Para biraz garanti olur.
Hayalimdeki iş polis olmak diyor. İsviçre'den bir dinleyicimiz göndermiş bunu. Bak şimdi. Elektrik teknisyeni oldum. Hayalimi hep erteledim. Zaten yabancıyım, başaramam falan dedim kendi kendime. İsviçre'de polis evet. olmayı düşünüyor çünkü. Çünkü Türkiye'de istese zaten olabilir mi? Çok emin değilim. Ama iş yerinde benden daha kötü Almancası olan İsviçreli arkadaşım başvurup polis okuluna kabul edildikten sonra ben de polisliğe başvurdum. Tek tek spor, IQ ve genel bilgi sınavlarını geçtim. IQ derken?
IQ zeka testinden geçiyor abi.
İsviçre'de polis olmak isteyenlere IQ testi mi yapıyorlarmış?
KPSS gibi düşün yani.
Şimdi de diyor, bu arada bu sınavları... Kesin İsviçre'de de el altından veriyorlardır soruları birilerine. IQ ve genel bilgi sınavlarını geçtim bu arada diyor. Şimdi Almanca sınavına çağrıldım diyor. Yakında İsviçre'de polis bir dinleyicimiz olacak bizim.
Harikasın
İsviçre polis.
Bence.
Vallahi.
Peki bir eğitimi yok mu bunun? Ben onu anlamadım.
İşte sadece. Eğitime kabul edilmek ha, için bunlar için. Zaten. Yani bunları geçeceksin.
Daha yolu var ya.
Tabii Almanca sınavında geçeceksin. Polis okuluna girmeye hak kazanacaksın.
Neyse birkaç sene sonra oraya gelsek demek bir polis tanıdığımız olur ya İsviçre'de.
Evet canım.
Bir olay olursa seni ararız. Rokuat falan.
Memleketçilik. Şarköy'de o bahsettiğiniz üzümün ismi Kardinal diye geçer diyor dinleyicimiz.
Ha, Kardinal.
Yani biz Ferrari diyorduk ama Kardinal'miş. Ferrari daha havalı gibi geldi bana ya.
Evet, Kardinal isim, doğru, bravo.
Görme engelliyim diyor bir dinleyicimiz.
Evet.
Hayalimdeki iş Türkiye Süper Ligi'nde hakemlik yapmak. Yapabileceğime inanıyorum diyor.
Anladım, ben şey yapıyorum, dalgasını geçiyor da.
Hocam çok ince görmüşsünüz, çok güzel görmüşsünüz. Tebrik ediyorum. Doktorum, tır ya da otobüs şoförü olmak hayalimdeki iş diyor mesela bir dinleyicimiz.
Tır ya da otobüs şoförü.
Hocam bence siz doktorluktan sonra hiç otobüsle falan uğraşmayın. Yine insan taşıyacaksınız. Yine insanla uğraşacaksınız. Geçin tır şoförlüğüne. Ağrısız başım, dertsiz başım. Tek başınız önde oturuyorsunuz.
Evet.
Yanda oturan kimse yok, siz istemediniz müddetçe. Arkada insan taşımıyorsunuz zaten, mal taşıyorsunuz. Doktorluktan sonra ne gerek var otobüs şoförlüğüne?
Sen tır istiyorsun.
Bence
şey, insanla uğraşmasın diye tır olsun.
Abi diyorsun. Doktorluktan oraya geçmek istiyorsa,
doğru.
Mutlu değilse, o zaman niye daha böyle sürekli insanların olduğu bir yer olsun yani?
Hiç gerek yok, doğru.
Hiç gerek yok bence yani. Siz direkt tırla devam edin.
Onunla uğraşın diyorsun.
Evet. Bir ara verelim. Reklamlardan sonra devam edelim. Sizin hayalinizdeki iş nedir acaba diye soruyoruz bu akşam. Konuşuyoruz. Yaptığı işten mutlu olmayan dinleyicilerimize soruyoruz özellikle. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Kafa Radyosu'nda devam ediyor. Opet'in sunduğu Nihat'la Sivrisinek ve hayalimizdeki işin ne olduğunu konuşmaya, dinleyicilerimize sormaya devam ediyoruz. Hayalimdeki iş Luna Park'ta bilet satmak demiş mesela bir dinleyicimiz.
Luna Park'ta bilet satmak.
He, Luna Park'ta gişeci olur ya. Luna Park'ta bilet.
Luna Park eğlenceli geliyor herhalde.
İstanbul'dan Halil. Hayalimdeki iş motosiklet tamirciliği. İnşallah seneye Şubat Mart ayında kendi iş yerimi açacağım diyor.
Ha güzel.
Bak mesela bu işi ciddi ciddi böyle düşünen ve yapacak birçok dinleyicimiz var.
Yanında şey de yaparsın yani. Kafe de açarsın o zaman.
İşte o dediğim gibi yaparsanız.
Ama büyük seninki. Büyük bozuyor.
Yani belki biraz onun böyle biraz daha ufayla orta hallisiyle başlayıp sonra belki ona dönebilir.
Evet.
18 senelik mühendisim. Hayalimdeki iş çiftçilik. Açık öğretim tarım bölümünü bitirdim. Şarköy'den 5 dönüm tarla aldım.
Harika.
Zeytin fidanlarımı diktim. Başlıyorum diyor.
Harikasınız ya.
Vallahi bravo.
Ne güzel. Zeytin fidanı. Zeytin. Zeytin fidanı ne kadar da büyüyor.
Şimdi o...
Ve ne kadar da zeytin veriyor.
O epey bir zamanda veriyordur ama şimdi bu işin eğitimini almış canım. Onu tercih ettiyse bir bildiği vardır mutlaka yani. Hayalimdeki iş Kafa Radyo'da çalışmak. Sıcak ortam, gelen hediyeler, yenen yemekler. Ben varım.
O kısmı dış kısmı.
Yani evet, dışı seni, içi bizi yani.
Evet.
Çok var canım hayalimdeki iş. Diz jokeylik yapmak, 90'lar kafası yapmak falan diye yazan da çok var mesela. Bu arada bu cuma günü 90'lar kafası yapıyoruz. İstanbul'da Anadolu yakasındayız.
Evet.
Cuma gecesi 90'lar kafası Hilton Koz Yatağı'nda olacak. Hatta biz yayınımızı da zaten cuma akşamı oradan yapacağız. Bu arada perşembe akşamında Beylikdüzü tarafına geliyoruz.
Evet.
Evet, Beylikdüzü'nde Baby Mall'un önünden yayınımızı yapacağız. Perşembe akşamı yani böyle hani hangi şehirlere gideceğimizi söylüyoruz böyle İstanbul dışına falan.
Ya olur mu Beylikdüzü'nü bu yüzden mi söylüyorsun yani ya?
Evet evet, o yüzden söylüyorum. Yani İstanbul dışına gideceğimiz zaman önceden haber veriyoruz. Beylikdüzü'ne geliyoruz perşembe akşamı, haberiniz olsun. Perşembe akşamı Kafa Radyo canlı yayın aracıyla Baby Mall önünden yayın olacak. Cuma akşamı da Hilton Koz Yatağı'ndan ama orada canlı yayın arabası değil, otel içinden yayın yapacağız. Zaten yayının sonrasında da gece 90'lar kafası var. Dolayısıyla bekleriz. İsterseniz Biletix'ten, isterseniz Hilton Koz Yatağı'ndan biletleri alabilirsiniz. Şimdiden hatırlatalım.
Sezai diyor ki hayalimdeki iş Norveç'te Uber şoförü olmak. Hem de diyor elektrikli otomobille. Düşünmesi bile güzel demiş.
Oo, bayağı böyle ütopya yani.
Gerçi, ütopya mı ütopya?
Norveç'te var mı Uber, onu bilmiyorum ama ben. Yani bilmediğim için bir şey diyemiyorum.
O da bilmiyor herhalde.
Hayalindeki işi yapan nadir insanlardan biriyim. Ben bir kütüphaneciyim. Çocukken oyunda bile kütüphaneci abla olur. Gelenleri üye yapar. Kart çıkartır, kitap verirdim. Üniversitede kütüphanecilik bölümünü bitirdim. KPSS'de kütüphaneci olarak atandım. 11 yıldır hayalimdeki işi yapıyorum diyor Yasemin. Bravo ya.
Yasemin kitapları okuyor musun ya?
Yok. Sabahtan akşama kadar, en baştan en sona kadar sayıyor. Kütüphanecinin işi o çünkü.
Hayır, hep öyledir yani. Kütüphaneci böyle bütün kitapları bilir, hepsini okur falan.
Yok yok, öyle değil. Bu şey yapıyormuş. Baştan sona hepsini baştan sayıyor. Hah diyor, bugün de 12.387 çıktı, eksik yok diye. hayalindeki iş mesela suyla ilgili bir iş olanlar ve suyu az içenler için bir kez daha su içmelerini hatırlatalım.
Suyu içelim hemen şimdi.
Arçelik su arıtma sistemini hatırlatalım. Çünkü Arçelik su arıtma sistemine abone oluyorsunuz. Evinize geliyorlar. Evinizde dilediğiniz zaman 24 saat boyunca taze ve temiz ve sağlıklı suya ulaşabiliyorsunuz.
Bunu ne yapıyoruz? Normal. Musluktan akan suya bağlanıyor değil mi bu?
Evet evet, yani geliyorlar evin altında, işte bu mutfaktaki ev yerinin altı oluyor genelde. Oraya bu arıtma sistemini takıyorlar.
Tamam.
Oraya bir tane özel musluk takıyorlar.
Tamam.
Sen o özel musluktan dilediğin zaman işte içmek için, yemek yapmak için, çay kahve için, meyve sebze yıkamak için bu suyu kullanabiliyorsun.
Güzel.
Bunun karşılığında da bir aylık abonelik ücreti ödüyorsun. 6 ayda bir geliyorlar, seni arıyorlar önceden, randevu alıyorlar, ücretsiz filtre değişimini yapıyorlar, bakımını yapıyorlar. Onun için de ekstra bir ücret ödemiyorsun ve şu anda abone olduğunda da 24 ay boyunca sabit ücretle abone oluyorsun.
O da güzel. 24 ay sabit ücret, şu anda öyle bir garanti yok çünkü.
Evet, şu anda o önemli. Bunun için ne yapmak lazım? 444-0888'i aramanız ya da arçelik.com.tr'yi ziyaret etmeniz gerekiyor sevgili dinleyiciler. Onu da bir kez daha.
Hem de Arçelik güvencesiyle değil mi?
Evet, hatırlatmış olalım tabii ki Arçelik güvencesiyle. Bir de İstanbul'da kültür sanat adına bugünlerde neler var? Bir de hemen onlara
çok
bakalım.
Çok şey var.
Kültür AŞ ile İstanbul'dan kültür sanat haberleri başlıyor.
Yerin altında konserleri var sevgili dinleyiciler. Ya. Bakın şimdi 6 Ekim'de 20.30'da Müze Gazhane'de. Şimdi Müze Gazhane'nin her metrekaresi kültür ve sanat için değerlendiriliyor. İBB Kültür AŞ'nin düzenlediği Yerin Altında konser serisi de uzun bir aranın ardından tekrar müzikseverlerle buluşuyor. Müze Gazhane'nin -2. katındaki otopark bir konser alanına dönüştürülüyor. Ve serinin yeni sezondaki ilk konserinde de rock grubu Malt sahneye çıkıyor. 6 Ekim'de saat 20.30'da. Sonra 13 Ekim'de Allame ve Sansar Salvo, Sansür ve Akar sahneye çıkacaklar. 13 Ekim Perşembe akşamı, 20 Ekim Perşembe akşamı Mayı, Merve Bozdağ, Omerya ve Aykut Bilir, Sound of İstanbul sahnede olacak. 27 Ekim'de de Asperger yine burada Yerin Altında konserlerinde Müze Gazhane'de -2. katta konserler verecek. Yani yerin üstünde ayrı, yerin altında ayrı, sürekli böyle kültürel etkinlikler Müze Gazhane'de gerçekleşmeye devam ediyor. İstanbul Kavuştayı konserleri bir yandan devam ediyor aynı zamanda. Bakınız 5 Ekim Çarşamba akşamı Üsküdar Mimar Sinan Meydanı'nda saat 20.30'da Sakiler sahneye çıkacaklar. Ki bu konserlerin hepsi ücretsiz. 7 Ekim Cuma akşamı 20.30'da Ümraniye Meydanı'nda Adamlar sahneye çıkıyor. 8 Ekim Cumartesi akşamı 8.30'da Sultanbeyli Meydanı'nda Ozbi olacak. 13 Ekim Perşembe akşamı da 20.30'da Zeytinburnu Çırpıcı Çayırı Parkı'nda Simge sahneye çıkacak. Bu konserleri ücretsiz izleyebiliyorsunuz. İstanbul Kavuştayı konserlerini sevgili dinleyiciler.
İBB Kültür AŞ İstanbul'dan kültür sanat haberlerini sundu.
Evet, artık böyle kışın gelmesiyle beraber kültürün sanat etkinliklerindeki artış da bayağı böyle.
İstanbul'daki özellikle artış çok dikkat çekici.
Çok fazla. Şimdi genelde öyle olur. Ekim ayı falan böyle İstanbul için çok, Ekim Kasım çok yoğun geçer. Ondan sonra yavaş yavaş böyle diğer şehirlere turneler, geziler başlar. Doğru. Sonra kış sebebiyle onlar böyle bir müddet ara
verir. Baharda tekrar başlar.
Baharda tekrar başlar falan, böyle olur genelde. Norveç'te taksi, Uber gibi elektrikli araçlar teklif edilmişti bana. Yani gel burada Norveç'te çalış.
Ha, çalış diyeyim.
Evet. Kafama vurayım ki diyor. Gitmedim. Gitmedim diyor bir dinleyicimiz. Hayalindeki iş. Bakalım. Bir çalı süpürgesi, zeytinyağı tenekesinden bozma kürek, sapından sapı olan bir faraş ve 100 metre bir kaldırımda bir o yana bir bu yana.
Ha, böyle fış fış fış süpürecek.
Sadece kaldırımı temizleyeyim diyor. Bu kadar diyor. Bir tane de el arabası istemez misiniz? Tam böyle şey filmi gibi olur. Neydi? Kemal Sunal, Şener Şen. Çöpçüler Kralı.
Ha, el arabası. Şey bak, Fatih diyor ki hayalimdeki iş Google Maps aracı şoförü olmak diyor.
Ha, bak bu da acayip. Bu da güzel bir iş.
Ya.
Sürekli geziyorsun, bir de böyle bakıyorlar sana ne oluyor falan diye.
Üstünde her taraf kamera, sen geziyorsun
ya
abi.
Düşünsene, millet mesela araba alıyor, arabanın dışını onu yapıyor bunu yapıyor, sırf dışarıdakiler baksın diye. Sen Google arabasıyla bir geziyorsun, herkes sana bakıyor.
Vay, değişik bir iş hakikaten.
Evet, o da ilginç bir işmiş, hiç aklımıza gelmedi. Hayalimdeki iş bu akşamın konusu, soruyoruz dinleyicilerimize hangi işi yaparsak mutlu oluruz diye. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Kafa Radyosu'nda devam ediyor. Opet'in sunduğu Nihat'la Sivrisinek. Pazartesi gününün akşamındayız. Hayalimizdeki işi konuştuk. Tam da programın başında söylediğimiz gibi tahmin ediyorduk. İnsanların büyük bölümü yaptıkları işten mutlu değil. Yani memnun olmak ayrı bir şey, mutlu olmak ayrı bir şey.
Evet.
Belki kendisini geçindirebilecek kadar para kazanıyor insanlar. Zaten o yüzden o işi yapmaya devam ediyorlar, mecburlar çünkü.
Biraz zorunda kalmışlar ya.
Evet, ama yani hem böyle işte gayet makul seviyede gelir elde edip hem de yaptığı işten mutlu olanların sayısı maalesef çok fazla değil bizim ülkemizde. İşte o da kötü bir şey aslına bakarsanız. Yani genel toplum huzuru ve toplum mutluluğu açısından baktığınız zaman da pek hoş değil. Çünkü insanlar yaptığı işi sevmediği zaman o işi isteyerek ve düzgün de yapmıyorlar. Yapmayınca da o zaman maalesef birçok iş aksayan işler haline geliyor. Biz programımızın sonuna geliyoruz, veda ediyoruz. Birazdan Oğuz Otay sizlerle birlikte olacak.
Evet, Oğuz Otay.
Gezmek Yetmez programıyla Oğuz abi birazdan mikrofon başında. Yarın sabah 7'de yeniden bu mikrofondayım ben. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.
Güle güle.